Ayrım 17 sayfa 155 Karanlık Nehir Leslie Wolfe Bölüm 28 Sırlar Destansı boyutlarda bir felaketti. Tüm bu yaşananlar mirasını öyle kalın bir utanç ve yıkım bulutu içinde yutmak üzereydi ki hiçbir toz, hiçbir toprak parçası ve hiçbir mısır tanesi bile bundan yara almadan kurtulamayacaktı. Carol'ın bu şeyin önüne geçmesi, onu kontrol etmesi, alevleri cehennem gibi yanan bir ateşe dönüşmeden önce boğması gerekiyordu. Neden onlarınki gibi 10 dönümlük bir çiftlikten bir imparatorluk inşa etme zihniyle kutsanmış bir çift, zayıf, bencil çocuklarla lanetlenmişti? En büyüğü Bill bir hayaletle yaşayan bir hayaletti. Başka bir ittifaka yer açmak, aile varlıklarını büyütmek ve adını ileriye taşımak için birkaç oğul sahibi olmak yerine o işe yaramaz çocuğu kendisine veren ve bir türlü ölmek bilmeyen o hasta karısına takılmış durumdaydı. Son 20 yıldır bir keşiş gibi yaşadığı için kadınları umursamıyor gibiydi. Ne tür bir adam bunu yapardı? Ne kadar uğraşırsa uğraşsın en büyük oğlunu anlayamıyordu. Blanche'a gelince beş para etmez kocası hepsi de işten aldı aylıkla karşılanan seyahatlerinde, kolunda bir fahişeyle Dominik Cumhuriyeti'ni dolaşırken kendini yalnız, sevgisiz bir hayata teslim etmişti. Blanche ondan yıllar önce boşanıp kendine iyi, güçlü, sevgi dolu bir adam bulabilirdi. Bir katır gibi inatçı kızı o adi hilekar piçten boşanmayı reddediyor ve ısrar ettikçe kendi annesine bile şantaj yapmaktan çekinmiyordu. Onu işten ayrılmakla nasıl tehdit edebilirdi ki? Neden? Niye? Kocasını artık sevmiyordu ya da dönüşü için bir umudu yoktu. Hayır, o sadece hayatını huzur içinde yaşamak istiyordu. Oğlu Dylan'ın işin detaylarını öğrenmesine yardım etmek, onunla birlikte çiftlikleri yönetmek istiyordu. Odaya her girdiğinde yüzü aydınlanırdı. Carol da bir anneydi ama Blanche'ın tek oğluna olan sevgisi normal değildi. Ve şimdi Alisa gitmişti. Carol'ın hayattaki gururu, sevgili varisi. Alisa ailede başka hiç kimsenin sahip olmadığı kadar güçlü bir zeka ve dayanıklılığa, kazanma ve başarma dürtüsüne sahipti. Sanki kanı her an kaynıyormuş gibiydi. Muhtemelen bunu ondan miras almıştı. Çünkü torunu Carol'a kendinin o yaşlardaki halini hatırlatırdı. Kanatlarını bir an önce açıp uçmaya ve bir şeyler başarmak için kendini kanıtlamaya ne kadar hevesliydi. Bu büyük fırsat bir anda gitmişti. O kızın Caldwell mirası için yapabileceklerine dair tüm hayalleri yok olmuştu ve her şeyi Dylan'a kalmıştı. Dylan iyi bir adamdı ama onu Alisa'yı görmek istediği kadar şirketin dizginlerinde görmeye cesaret edemiyordu. Bill haklı olabilir miydi? Alisa'nın ölümü açgözlülükten, inşa ettiği miras için verilen mücadeleden kaynaklanmış olabilir miydi? İnce vücudunda bir ürperti dolaştı. Kaşmir şalının kenarlarını daha da yaklaştırdı ve bu düşünceyi tereddüt etmeden kafasından uzaklaştırdı. Bu asla olamazdı. Alisa'nın ölümü bir talihsizlikten başka bir şey değildi. Aileyle, onunla veya çocuklardan herhangi biriyle ilgisi olmayan bir nedenle işlenmiş olan bir suçtu. Önlemek zorunda olduğu felaketin Alisa'nın ölümüyle hiç ilgisi yoktu. Bununla birlikte tarihin üzerindeki ince toz tabakasının ve onun derinlere gömülmüş sırlarının, o meraklı dedektif ile yaşadıkları rahat yaşamla zayıflamış, kaderin sillesini hiç yememiş, Caldwell isminin onurunun ne olduğunun farkında bile olmayan, kendi korkak çocukları tarafından gün yüzüne çıkarılması riskiyle karşı karşıyaydı. Utanç verici ve çirkin. Yatak odasının koltuğundan kalktı ve ayakkabılarını giydi, saçını düzeltti ve biraz ruj sürdü. Aynadaki yansımasını inceleyerek siyah ceketinin düğmesine takılan bordo şalının kenarını düzeltti. Sol bileğine ihtiyatla azıcık parfüm sıktı, sonra bileklerini ovuşturdu. Etrafını bir hali gibi saran Yasemin kokusuyla artık yeni bir savaşa hazırdı. Pencereden bakması Bill'in arabasının gittiğini doğruladı ama Blanche'ınki hala oradaydı. Her sabah personel araçlarını girişe çeker ve onları güne hazırlardı. Belki de Bill'in çoktan gitmiş olması en iyisiydi. Blanche şu anda en zayıf halkaydı. Hayata aşırı duygusal bakışı onu baskı altında kırılma olasılığı en yüksek olan kişi yapıyordu. Eğer o dedektif bir kez daha ortaya çıkarsa ne olabileceğine dair hiçbir şey söylenemezdi. Alisa'nın cinayeti zamanın dokusuna örülmüş aynı ipteki düğümler gibi hem yeni hem de eski sırları açığa çıkarabilirdi. Ve bu da çok tehlikeli bir şekilde hayatlarının tüm dokusunun çözülmesine neden olabilirdi. Carol çabucak Blanche'ın süitine yürüdü. Kararlı adımları yemyeşil halılar tarafından boğuluyor ve sessizleşiyordu. Tırnaklarıyla Blanche'ın kapısına vurdu. Davet edilmeyi beklemedi. Kısa bir süre sonra kızının yatakta kıvrılmış halde ya da hala giyiniyor olduğunu umarak içeri girdi. Ama orada değildi, oturma odasında değildi. Toplanmış çarşaflar ve gözyaşlarıyla ıslanmış yastık kılıflarıyla dolu dağınık yatağın, geçirdiği huzursuz gecenin kanıtı olarak durduğu yatak odasında da değildi. Carol sinirlenerek Blanche'ın süitinden ayrıldı ve her girdiği odada sabrını biraz daha yitirerek her yerde onu aramaya başladı. Sonunda onu cep telefonundan aramayı denedikten ve sesli mesaja düştükten sonra Blanche'ın üzgün olduğundan üst kattaki kütüphanede saklanmayı sevdiğini hatırladı. Kasvetli, sessiz oda gergin sinirlerini yatıştırırdı. Carol 79 yaşında birisine göre imrenilecek bir atiklikle merdivenleri tırmandı ve kütüphaneye girdi. Pencerenin yanında durup dışarıya bakan Blanche, annesinin odaya girdiğinin farkında olmadan sessizce hışkırdı. Duvarlar sıra sıra kitaplıklarla ve ailenin nesillerdir sahip olduğu kitaplarla doluydu. Carol bu tür şeylerin koleksiyonunu yapmayı çok severdi. En iyi kalite beyaz tüllerle korunan pencere, filtrelenmiş güneş ışığının içeri girmesine izin veriyordu. Ama bu ışık mekanın ciddiyetine zarar vermiyordu. Blanche'a yaklaşan Carol kızına uzandı ve koluna hafifçe dokundu. Blanche birden irkildi ve kırmızı şiş gözlerini konuşulmayan bir yalvarışla annesine çevirdi. ''Lütfen anne'' diye fısıldadı. ''Ona gerçekten ne olduğunu anlatayım.'' Çatallanan sesi bir hıçkırıkla kesildi. Carol'un kızının kolunu kavrayıp sertleşti ve onu dönüp kendisine bakmaya zorladı. Blanche bakışlarını başka yöne çevirdi, sonra gözlerini kapayarak yanaklarından daha fazla yaş süzülmesine izin verdi. ''Carol dinle canım'' dedi. Ama Blanche gerçeklikten kendini tamamen soyutlamış gibi gözlerini açmayınca iki omzunu kavrayıp biraz daha sıktı. ''Beni dinle!'' Görünürde isteksiz olan Blanche gözlerini açtı ve bir an için annesinin çelik gibi bakışlarıyla karşılaştı. Sonra tekrar başını çevirdi. Carol sesindeki kararlılığın bir bıçak gibi kesmesine izin vermekten korkmadan bu sır hepimizi mahvetme gücüne sahip dedi. Şimdiye kadar onu derinlere gömmekte iyi iş çıkardın. Kızının saçlarını okşadı, parmaklarının uçlarıyla yüzündeki gevşek bir tutamı kulağının arkasına götürdü. Şimdi her şeyi mahvetme diye ekledi. Sesini neredeyse bir fısıltıya düşürmüştü ve şefkatli, empatik bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyordu. Gerçekte ise kadını kendine getirmek ve onu uyandırmak için bağırmak isterdi. ''Merak etme tatlım, Bill sadece üzgün ama seni çok sevdiğini biliyorsun. Öyle demek istemedi, bunu sen de biliyorsun.'' ''Ama bilseydi...'' ''Şşşt!'' dedi sabrının sonuna gelmişti. ''Bilinecek bir şey yok, kendinden başka kimseye iyilik yapmış olmazsın.'' Omuzlarının sıkı dokunuşu altında çöktüğünü hissedene kadar ona baktı. ''Kendine sor, bencilliğin tüm ailemizin iyiliğini tehdit etmek için yeterince iyi bir neden mi?'' Blanche içini çekti. Ciğerlerinde tutsak olan teslim olmuş havanın çıkması yenilgisinin habercisiydi. ''İşte benim kızım'' dedi Carol gülümseyerek kızına sarıldı ve bir an sımsıkı tuttu. Sonra onu itti. Blanche daha güçlü, daha bağımsız, daha kendinden emin olmak yerine yaşlandıkça daha zayıf düşmüştü. Bent kapakları her an açılacak gibi duruyordu. Yine ağlamaya başlayacak gibiydi. Pısırıktı. ''Anlaştık mı?'' diye sordu Blanche'ın gözlerine bakarak. Kızı başını salladı ama bakışlarını kaçırdı. Bent kapakları hala açıktı ama kısa süre sonra kendini toparlayacaktı. ve sessiz kalabilirse ve eğer o dedektif de bir daha aramazsa bu fırtınadan sağ çıkabilirlerdi. Blanche'i bir şahin gibi izlemesi, o polisle bir dakika bile yalnız olmadığından emin olması gerekiyordu. K. Sharp, unvanı ile birlikte tam adı Dr. K. Sharp. Carol asistanından dedektifin geçmişini araştırmasını istemişti. Çünkü çoğu şerif yardımcısının lise mezunu bile olmadığı Mount Chester, Kaliforniya için fazla zeki görünüyordu. Oysa bu kadın insanların düşüncelerini bir kitabın sayfalarını çevirir gibi okuyabilecek, hatta inatla ve hevesle okuyacak birisine benziyordu. Ve şu an, 10 yıllarda Carol'ın özenle korumaya çalıştığı aile sırlarına odaklanmış durumdaydı. Doktor K. Sharp tehlikeliydi. Eğer çok fazla burdunu sokarsa gerekeni yapmaya hazırdı. Çoğu insan satın alınabilirdi. Ancak iş paraya geldiğinde bu polisin pek de zekası yok gibi görünüyordu. Yerini belli ki mutlak apaçık bir aptallık almıştı. Bu K. denen kadın istese San Francisco'da başarılı bir psikolog olabilirdi. Bugünlerde terapinin saatine yüzlerce dolar ödemeye hazır, istemediği kadar çok endişeli şirket yöneticisi ve şımarık Silikon Vadisi ev kadını olduğuna bahse girebilirdi. Bunun yerine FBI için çalışmayı ve hayatını kazanmak için katilleri yakalamayı seçmişti. Göz yaşartıcı ama yine de biraz onurlu bir davranış sayılırdı. Ama o işi bile nüfusu 4000'in altında olan bir kasabanın yerel polis teşkilatında dedektif olarak çalışmak için geride bırakmıştı. Hiç de akıl kârı değil, satın alınabilecek biri gibi durmuyordu. Kütüphaneden ayrılmadan önce Blanche'in yanağını bir kez daha okşadı ve peki diye düşündü. İnsanlar sık sık rastgele acayip kazalar yaşarlar. İşte bu satın alınabilir bir şeydir. Bölüm 29. İtaatsizlik. O gittikten sonra yataktan zar zor kalkmıştı. Vücudunun her tarafı ağrıyordu. Zihni şiddetle içinde çığlık atıyordu. Öğleden sonra olmuştu. Güneş çoktan alçalmıştı. Ve neredeyse oturma odasının penceresinden görünen çorak orman örtüsü seviyesine ulaşmıştı. Hava soğuktu ve Kirsten yataktan çıkmaya korkuyordu. Başka bir battaniye bulmak ya da bir zamanlar onun yerinde yatan isimsiz bir kızın kazağını ödünç almak için yapması gereken bu olsa bile. Birazdan karanlık olacaktı. Bir gözyaşı yastığa doğru kayarken donmuş şakağını yaktı. Önceki geceyi aklından çıkaramadığı canlı kalbini durduran görüntülerle hatırladı. Gecenin karanlığı çöktükten sonra evi ısıtıcıyla ısıtıp ışık için yatak odasından aldığı masa lambasını buzdolabının arkasındaki boş prize taktıktan sonra onu saatlerce beklemişti. Arabasının garaj yoluna çekildiğini duyunca ışığı ve ısıtıcıyı kapatmak için deliler gibi koşturmuştu. Adam kapıda bir süre durmuş, havayı koklamış, çok sıcak olduğunu hissetmişti. Sonra itaatsizliği yüzünden tüm öfkesini onun üzerine salmıştı. ''Sana her şeyin nasıl olması gerektiğini söylemiştim.'' diye bağırmıştı. Ona o kadar yakındı ki onun öfkesiyle titreyen havayı hissedebiliyordu. ''Seni uyardım. Bana yapmak istemediğim şeyleri yaptırma.'' dedim. Hıçkıra hıçkıra ağladı ve merhameti için yalvardı. Adam ise ona bakarken öfkesini bir kaynama noktasına gelene kadar yavaşça kaynatıyor gibiydi. Ardından elinden hiç bırakmadığı, aynı uzaktan kumandayla kapıyı ardına kadar açarak soğuk, nemli havanın evi doldurmasına izin verdi. Kısa süre sonra dişleri tekrar takırdamaya başladı. Giydiği 3 kat giysinin altında bile titriyordu. Bundan da memnun kalmamıştı. Onu çırılçıplak soymuş ve duşa göndermiş, tartışmaya yer bırakmayan bir sesle saçlarını kurutmamasını, bir havluya sarıp dışarı çıkmasını hatırlatmıştı. Nedenini biliyordu ve bunu yaptığında onu neyin beklediğini biliyordu. Duşun altında tenini kavuran sıcak suya rağmen titremeye devam ederken, bir gece önce onun ne kadar seveceğim ve arzulu göründüğünü hatırladı. Ayrıca üvey babasının evinde şişman erip ve arkadaşlarıyla cebelleşirken onu tutan ellerden kurtulmaya çalışmanın erkeklerin şehvetini nasıl daha fazla uyandırdığını ve açlıklarını körüklediğini de hatırladı. Ya çıkış yolu onun akıllı ve kurnaz olmasını gerektiriyorsa? Saf güç pencere camlarına karşı bir işe yaramamıştı ve onun o büyük bıçağına karşı etkisi de büyük ihtimalle sıfır olacaktı. O gece banyodan çıktığında kendisini neyin beklediğini biliyordu. Soğuk ve karanlıkta belirsiz bir ev. Adam hala biraz kızgındı ama çoğunlukla tahmin edilebilir birisiydi. Önceki gece ve ondan önceki her gece seyircisiz ve ilgi odağı olmayan bir oyunun bir bölümünün provasını yapıyormuş gibi aynı hareketleri yapmaya karar verdi. Onu istiyormuş gibi davrandı, vücuduna sarıldı, donmuş titreyen parmaklarıyla onu okşadı. Hayatında hiç kimseden onun kadar nefret etmemesine rağmen rolünü yine iyi oynadı. Sonra uyukluyormuş gibi yaptı, bıçağı alıp sefil varlığına son verecek kadar bir süreliğine onu uykuda yakalamaya çalıştı. Ama adam onu görünmeyen tehlikelerden koruyormuş gibi nöbet tutuyordu. Şafağın ilk ışıkları geceyi bastırmaya başladığında ayağa kalktı ve giyindi. Bir an için yine onun karizmatik adamıydı. Adamı ilk gördüğündeki haliyle hala orada olmasını isterdi. Gözleri sıcak ve şefkatliydi, gülümsemesi gerçekti. Sonra o garip sevgi dolu bakış değişti ve kaşları çatıldı. Soğuk bir sesle "Bir daha asla bana itaatsizlik etme" dedi ve sonra başka bir şey söylemeden gitti. Arabasının garaj yolundan uzaklaşmasını izledi ve ana yola dönüp gözden kaybolduğunda rahat bir nefes aldı. Isıtıcıya koştu ve onu açtı. Ancak ısıtıcı hiçbir çalışma emaresi göstermedi. Kalbi göğsünde gümbürdeyerek buzdolabının kapağını açtı ve onun da çalışmadığını anladı. Üstelik dolap boştu. İçerisindeki hava şimdiden bayat kokmaya başlamıştı. Artık elektrik yoktu, ısı yoktu, ışık yoktu, hiçbir şey yoktu. Panikledi. Dolapları dolaştı ve bir şeyler aradı. Ama neye dokunursa dokunsun aklına gelen aynı soru onu utandırıyor, kızdırıyor ve korkutuyordu. O kazağı daha önce hangi kız giymişti ve o kız şimdi neredeydi? Kaçıp ailesinin yanına mı dönmüştü? Yoksa evin arkasındaki ormanda, oradan çok uzakta olmayan, derin olmayan bir mezara mı gömülüydü? Sonunda içgüdüleri galip geldi ve üzerine kalın giysilerini giydi. O kızların ölü ya da diri olması önemli değildi, artık umurlarında değildi ve yakında o da onların kaderlerini paylaşacaktı. Kaçış yoktu. Bir şekilde durumu kendi lehine çeviremezse. Birlikte geçirdikleri sonsuz gecelerin habercisi olan karanlığa, soğuğa, ürpertici duş rutinine takıntılı görünüyordu. Belki de diğer kızların da olabileceği gibi ona başka birini hatırlatmak için oradaydı. O zaman belki de o adamı ona aşık olması için kandırmanın bir yolu vardı. Keşke kim olması gerektiğini anlayabilseydi. Öğleden sonranın kararan ışığında aklında net bir amaç ile evde dolaşırken genç bir kızın portresini fark etti. Fırfırlı pembe bir bluz ve basit bir siyah kalem etek giymişti. Onu her gece götürdüğü yatak odasının duvarında asılıydı ve o kollarında uyuyor numarası yaparken adam gözlerini bu görüntüden ayırmadan uyanık kalırdı. Bazen odadan çıkmadan hemen önce o portreye nasıl baktığını hatırladı. Veda edercesine uzun ve özlem dolu bir bakıştı. Kirsten o kıza benziyordu. Onun gibi uzun saçlı, uzun boylu, ince ve sarışındı. Nazik, sevecen bir gülümsemesi vardı ve biraz da utangaçtı. Pembe oje ve açık pembe ruj sürdü. Dalgalı saçlarını sağ omzunun üzerinde topladı ve kafasını gülümseyerek hafifçe eğdi. Kirsten ellerini saçlarının arasından geçirerek omzunun üzerinden arkaya attı. Sonra kızın utangaç gülümsemesini taklit etti. Yapabilirdi. O kız olabilirdi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 164.